Iron Man 5 sayfa 217 Hesaplaşma Günü Jack Higgins İskoçya, İrlanda 11. Bölüm Dylan durumunu öğrenmek için Rose Diana'ya uğradığı zaman Blake uyuyordu. Hannah oradaydı. Daz üniversiteye gitmişti ama başhemşire Martha yanındaydı. İyileşecek ama bir müddet daha dinlenmesi gerekiyor. Martha bunları söyledikten sonra kaşlarını çattı. Umarım bazı saçmalıklar yapmaya kalkmaz değil mi Bay Dylan? Sizlerin ne mal olduğunuzu bilirim ama arkadaşınız gerçekten kalkacak durumda değil. Biliyorum Martha, biliyorum. Duruma bakar sırayla yaparız işlerimizi. Ben bugün İskoçya'ya uçuyorum. Sen dedektife bilgi verirsin artık. Gene bir olay mı var İskoçya'da? Olay her zaman var. Martha'yı yanaklarından öptü. Martha, eh kolay gelsin dedi ve sonra onu çok eskilerden kalma inanılmaz bir deyimle uğurladı. İrlanda'da ölesin. Oh, çok teşekkür ederim. Dylan güldü. Yakında görüşürüz. Hannah'la birlikte çıktılar. Hannah, karanlık adama giderlerken yolda bu sefer iş biraz zor olacak gibi ne dersin Sean diye sordu. Öyle, Blake katılamayacak. Aslına bakarsan şu durumda bize ayak bağı olurdu. Peki ne yapmamı istiyorsun? Onu uzak tutmaya çalış. Aslında çok şey yapman gerekmiyor. Martha ilaç vererek onu uyutabilir. Pratik çözümleri seviyorsun değil mi? Blake'e bir şey olmaması gerek. O iyi bir adam Hannah. Burada kötü adam benim. Bunu mesele yapmıyorum. Yalnızca Blake'e değer verdiğimi söylemek istedim.
Seni hiçbir zaman anlayamayacağım.
Ben de kendimi anlayamıyorum zaten Hannah. Beni anlamayanlar kulübüne hoş geldin. Ben gelip geçenlerden biriyim. Bunu şimdiye kadar fark etmiş olman gerekirdi. Dylan Billy'e telefon edip yola çıktıklarını haber verdi. Bara geldiğinde Billy kapıda hazır onu bekliyordu. Yanında amcası Baxter ve Hall vardı. Harry, bu genç haydası çok severim Dylan. Lütfen onu bana tek parça halinde getir. Bak, dikkat ettiysen getirmeye çalış demiyorum, getir diyorum. Beni düş kırıklığına uğratma. Eğer yalnız dönersen...
Dylan, geri kalanını anladım dedi. Haydi Billy, sen önden geç.
Şoför Billy'nin çantasını bagaja koydu. Billy önce oturdu, sinirli ve heyecanlıydı. Ulu tanrım, şu halime bak Dylan. Başıma ne işler açtın böyle?
En iyisinden bir macera denir buna Billy. Dönüşte deniz kuvvetlerine katılırsın artık.
Hiç heveslenme, bağımsızlığı severim ben.
Farley Havaalanı'nda emekli bir başçavuş olan bölüm şefi elinde listelerle onları bekliyordu.
Her şey yüklendi Bay Dylan. Walter'lar, tabancalar, Carswell susturucular, 3 adet Uzi makineli tüfek susturuculu, bayıltıcı el bombaları, eğer gerekirse yarım düzine çeşitli şarapnel parçalayıcıları, ayrıca Semtex ve zamanlayıcılar.
Ya dalış malzemeleri?
Standart dalgıç kıyafeti ve özel tekne servisinin önerdiği yüzgeçler hepsi tamam. O bandaki acentamız teknenin kıç tarafına 6 adet oksijen tüpü yerleştirecek, sanırım yeterli olur.
Mükemmel.
Lacey Parry ile birlikte Gulfstream'e binmişti. Madok merdivenlerin dibinde bekliyordu. Dylan Hannah'ın yanağına bir öpücük kondurdu. Ölmek üzere olanlar sizi selamlıyor dedi.
Saçmalama, yarın görüşürüz.
Biliyorum, Regan'a dikkat et, her şey beklenir ondan. Küçük bir şeytandır o.
Şeytanın sen olduğunu sanıyordum.
Aptalca bir sözdü bu. Hannah söyler söylemez pişman olmuştu. Dylan gene de gülümsedi.
Ah sen ne zor bir kadınsın Hannah, bir bilsen.
Dylan sonra Billy'yi basamaklardan yukarı itti. Maddox ta onların arkasından uçağa girdi ve kapıyı kapattı. Gulfstream hareket etti.
Hannah, niçin diye mırıldan. Niçin ona hep böyle şeyler söylüyorum ki?
Sonra düşününce Dylan'ın kendisinin değil geçmişinin mahkum ettiğini anladı. Tüm o seneler boyunca geçici İran'ın en korkulan infazcısı Dylan olmuştu, yığınlarla ölü. Gulfstream yükselirken başını kaldırıp baktı.
Lanet olsun sana Dylan dedi, kahrol.
Roper Pinegrove'daki dairesindeydi. Bilgisayarında biraz gezindi ve bazı sonuçlar elde etti. Sonra hepsini tekrar kontrol edip Ferguson'ı aradı.
Fox ve iki gorili için Dorchester'da bir haftalık yer ayırtılmış.
Başka?
Brandon Murphy ve Dermot Kelly Air France'la Paris'ten uçuyor ve İrlandalıların çay saati dedikleri akşamüstü saat 5'te Dublin'e varıyorlar. Oradan nereye gittikleri hakkında bilgi var mı?
Yapmayın General, Kilbeck'e gidiyorlar elbette. Kendilerini orada Robin Hood bekliyor sanıyorlar. Kontrol etmek istiyorsanız garda özel şubeden baş müfettiş Malone size bir iyilik yapabilir bu konuda.
Harika bir fikir Roper, beğendim bunu.
Ferguson biraz düşündü, sonra Dublin'den Malone'u aradı.
Ben Charles Ferguson, merhaba Daniel.
Malone umurdandı.
Gene ne istiyorsun Charles? Bir iyilik.
Murphy ve Kelly gerçekten de saat 5'te Dublin havaalanına indiler. Hafif bagajlarıyla gümrükten kolayca geçtiler. Kalabalığı yararak eski bir Ford limuzine yaklaştılar. Şoförün adı John Connolly'ydi. Yanında oturan ise Joseph Tumulty. Her ikisi de katı birer cumhuriyetçiydi ve her ikisi de senelerdir Murphy'nin grubundaydı. Hepsi çocukluk arkadaşıydı. Murphy ve Kelly ile tokalaştılar.
Connolly, seni gördüğüme sevindim Brandon dedi. İşler iyi gitti mi?
Tam bir fiyasko, daha beter olamazdı. Şimdi boş ver bunu, eve giderim. Orada anlatırım. Hepsi beraber arabaya girip hareket ettiler. Malone resmi olmayan şoförlü bir arabada onları gözlüyordu.
Tanrım diye mırıldandı. Connolly, Tumulty. Ayrıca Brandon ve Dermot Kelly. Eski Kilbeck mafyası bu. Nereye gittiklerine hiç şüphe yok. Kendimizi belli etmeyecek bir uzaklıktan takip et bakalım. Kuzeye giden yola girdiklerinden emin olalım.
20 dakika sonra Dublin'in iyice dışına çıkmışlardı ki Malone şoförün kolunu dürterek "Tamam, geri dön artık." dedi. "Kilbeck'e gidiyorlar, belli oldu." Birkaç dakika sonra araba Dublin'e dönerken Malone Ferguson'ı cep telefonundan aradı ve durumu ona anlattı.
"Ferguson demek Kilbeck ha?" dedi.
"Hiç şüphen olmasın, bize burada problem mi çıkaracaksın Charles?"
"Çocuklaşma Daniel, biz hem kendimize hem de size bir iyilik yapıyoruz." Sen kurcalama. Ben seni gelişmelerden haberdar ederim.
Bir sorum daha var. Operasyonu sen yürüttüğüne göre Dylan da işin içinde, doğru mu?
Elbette.
O zaman Tanrı Brandon Murphy'ye yardım etsin. Ferguson telefonu yerine koydu ve Hanna'ya döndü. Hanna konuşmaları dinlemişti.
Duydun değil mi? Murphy ve adamları Kilbeck yolundalar.
Hemen Dylan'a haber vereyim efendim. Bu belki onun planlarını etkiler.
Bir değişiklik yapacağını sanmam. Dylan'ı tanırsın. Yarın gece girecek oraya. Murphy olsun veya olmasın. Kötü bir savaş filmi gibi.
Biliyorum efendim. Bir nevi ölümle randevu bu.
Nedenini biliyor musun?
Dylan'ın işlerini ancak Tanrı bilir.
Ona gerçekten kızıyorsun müfettiş. Yanılıyor muyum?
Daha fazla yanılamazdınız efendim. Aslında onu çok seviyorum. Bana Liam Devlin'i hatırlatıyor. Bilgili, aktör, şair ve çok soğukkanlı bir katil. Hepsinin karışımı.
Ferguson, Sir Walter Leigh gibi dedi. Çok şaşırtıcı. Yaşam ve nedenleri.
Dylan ve Billy resmi işaret olmayan bir raf arabasıyla deniz kıyısına götürüldüler. Smith ve Brian isimli iki resmi kıyafetli çavuş onlara refakat ediyordu.
Çavuş Brian, işte Highlander dedi, 200 metre ötede demirli.
Bilip ben pek bir şeye benzetemedim dedi.
Görünüşe aldanmayın, çift uskurlu, derinlik ölçüm cihazlı, radarlı ve otomatik dümenlidir. Maksimum hızı 25 deniz milidir.
Dylan, iyi, yerleşelim derhal dedi.
Baş üstüne efendim, malzemeyi bir mavna ile tekneye taşıyacağız.
40 dakika sonra malzeme tekneye yerleşmiş, her şey hazırdı.
Brian, şişme motorunuz hazır efendim. Kıçtan takma motoruyla biz artık dönüyoruz.
Yardımlarınız için teşekkürler.
Çavuşlar Mavna ile ayrıldılar. Dylan'ın cep telefonu çaldı. Arayan Hanna Bernstein'di. Kilbeck hakkında aldıkları son bilgileri iletmek için arıyordu.
Murphy'nin orada olması sana bir problem yaratacak mı diye sordu.
Tek problem o piçi vuramamam olur. Blake nasıl?
Hala baygın.
İyi, öyle de kalsın. Yarın görüşürüz Anna. Oban sislerle çevriliydi. Suyun üzerine yağmur çiseliyor, hafif bir rüzgar yağmuru sanki itekliyordu. Dağların tepeleri bulutlarla perdelenmişti. Carrera'nın arka taraflarındaki Firth of Lorne denilen bölgeye baktığımızda hava daha da sertleşecek gibi görünüyordu. Billy, İskoçya bu mu dedi? Ne felaket bir yer. İnsanlar neden buraya tatil yapmaya gelirler ki?
Turist bürosu seni duymasın Billy. Linç ederler inan. Haydi şimdi işimize bakalım. Sonra karaya çıkar bir şeyler yeriz.
Dylan dalış malzemelerini arka kabine yaydı.
Sana bunları tanıtmama gerek yok. Uzmansın bu konuda. Ama silahları beraberce bir kontrol edelim.
Walter, Semtex ve Uzi tabancaları ve bayıltıcı bombaları ana salondaki masanın üzerine yaydılar.
Sana Uzi'ler hakkında kısa bir açıklama yapayım Billy. Walter kullanmak zaten çok basittir.
Yarım saat kadar silahlar hakkındaki bilgileri tekrarladılar. Dylan, Walter'lardan birini alarak kaptan köşküne çıktı. Kumanda tablosunun yanında bir kapak vardı, düğmesini bulup bastı, içinden bir ateşleme tahtası çıktı. Dylan, Walter'ın emniyetini açtı, tahtanın üzerine yerleştirdi ve kapağı kapattı.
Walter şimdi 10 sefer ateş etmeye hazır durumda Billy. Orada olduğunu bil yeter. Buna Zula'daki birli denir.
Her şeyi düşünüyorsun Dylan.
O yüzden hala buradayım. Haydi artık sahile çıkıp bir şeyler yiyelim.
Tekneden ayrılmadan önce Dylan güverte ışıklarını açtı. Oban sahiline ufak bir şişme botla ayak bastılar. Botu rıhtıma bağladılar. Yakında yemek servisi yapan bir bar vardı, girdiler. Menüye bakıp balık böreği yemeye karar verdiler.
Dylan kendine bir Bushmills ısmarladı.
Billy başını salladı. Ben istemem. İçkiyi hiçbir zaman sevmedim Dylan. Bende bir bozukluk olmalı.
Sanmam ama merak ediyorsan yaşamla ilgili çok şey gibi içki hakkında da bazı bilgileri İncil'de bulabilirsin. İncil bu konuda ne der sana söyleyeyim. Şarap neşelendirir, sert içki hiddetlendirir. Evet, işin gerçeği de budur.
Bunu da böylece açıkladıktan sonra ben şimdi elimdeki içkiyi bitirip bir tane daha ısmarlayacağım. Daha geç bir saatte Highlander'a çıktıklarında yağmur hızlanmaya başladı. Üst güvertede tentenin altına oturdular. Dylan New York'ta Catherine Johnson'ın ölümünden başlayarak El Şariz'e kadar tüm olayları Billy'ye anlattı.
Mafya takımı berbat insanlar Dylan. Murphy'nin de onlardan aşağı kalır yeri yok. İşte her şeyin özeti bu.
Onları halledeceğiz.
Ben de öyle umuyorum.
Yağmur tentenin üzerinde neredeyse davul çalmaya başladı. Dylan kendine bir viski daha koydu.
Biri dinle Dylan, hakkında bazı şeyler biliyorum. Örneğin taraf değiştiren sert bir İRA elemanı olduğun gibi.
Ama amcama nasıl olup da taraf değiştirdiğini sorduğumda hep lafı değiştiriyor. Bana olanları anlatır mısın?
Belki yağmurdu buna neden olan, belki de viski. Ama Dylan her zamanki gibi Billy'ye ters bir bakış fırlatıp kendi işine bakmasını söyleyeceğine konuşmak isteği duydu.
Anlatmaya başladı. Kelimeler ağzından yavaş ama sürekli çıkıyordu.
Ben Ulster'da doğdum. Annem beni doğururken ölmüş. Taşıması ağır bir yük. Babamla Londra'ya taşındık. İyi bir insandı. Küçük bir işi vardı. Beni St. Paul's School'a yazdırdı.
Orayı boş kafalar için sanırdım.
Hayır Billy, kafası iyi çalışanlar içindir orası. Her neyse, rol yapmayı seviyordum. Sonra Royal Akademi'ye girdim. Orada yalnızca bir yıl kaldım. Sonra devlet tiyatrosuna katıldım. Henüz 19 yaşındaydım. Babam eve Belfast'a döndü. Orada İRA ile İngiliz paraşütçülerinin çapraz ateşine yakalandı.
Tanrım, çok feci olmalı.
Dylan geçmişini yaşıyordu, kendine bir viski daha koydu. Evet Billy, gerçekten çok iyi bir aktör olmuştum ama Belfast'a gidip İRA'ya katıldım.
Haklıydın. Öylece olacaktı tabii. Babanı öldürmüşlerdi.
Ve 19 yaşındaydım ama onlar da 19 yaşındaydılar Billy. Sana çok benziyorlardı. İran'ın Libya'da eğitim kampları vardı. Oraya gönderildim.
3 ayda içini dışını öğrenmediğim silah kalmamıştı. Her cins bombadan anlıyor, hepsini imal edebiliyordum.
Durakladı. Aslında işin bomba kısmını hiçbir zaman sevmedim. Gelip geçen masum insanlar, kadınlar, çocuklar, öldürmek, savaşmak bu değil. Olayları öyle mi görüyordun? Savaş gibi mi?
Uzun bir süre için evet. Sonra ilerledim. Profesyonel asker oldum. Para karşılığı çalışmaya başladım. İspanya'da ETA'ya, Araplara, Filistinlilere ve hatta İsraillilere çalıştım. Tuhaftır bile. Şu Lübnan'da yeni tamamladığım iş var ya, işte o iş Saddam'a silah getiren bir tekniği havaya uçurmaktı. Oysa 1991'de Saddam için çalışıyordum.
Kim için çalışıyordun? Saddam için ha?
İnanılır gibi değil Dylan. Körfez Savaşı, Downing Caddesi'nde karda kapılan havan topu atışını ben yaptım.
Sen onları hatırlamazsın.
Pekala da hatırlarım, gazeteleri okumuştum. Ford bir araba kullanmışlardı. Sonra motosikletli bir adam bombacıyı kaçırmıştı.
İşte o bombacı bendim Billy.
Dylan, seni piç. Neredeyse başbakanı ve tüm kabineyi götürüyordun öteki tarafa.
Neredeyse ama tam değil.
O işten çok para yaptım. O işte zengin olduğumu söyleyebiliriz. Daha sonra Bosna'da başım derde girdi. Tam Sırp idam mangasını boyluyordum ki Ferguson imdadıma yetişti. Karşılık olarak bundan böyle onun için çalışmamı şart koştu. Görüyor musun Billy? Ferguson kötü adamlardan daha da beter birini istiyordu ve beni seçti. Sonsuz gibi görünen bir hüzün basmıştı ikisini de. Billy söylediklerine sonradan kendi de şaşırdı.
Boş ver, bazen hayat insanı önüne katıp sürükler işte dedi.
Evet öyle diyebiliriz. 19'unda aktör olan çocuk rol yapmayı kötü bir film gibi sürdürdü. Farkına bile varmadan İran'ın yaşayan efsanesi haline geldi. Amerikan kovboy filmlerinde Wyatt Earp 21 adam öldürdü derler ya. Billy, bense kendi skorumu bilmiyorum bile ama çok daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Sonra yavaşça gülümsedi. Hiç yoruldun olur mu? Ama gerçekten yoruldun.
Billy Salter tüm ikna kabiliyetini kullandı. Dinle Dylan, biraz yatsan iyi olacak.
Doğru, uyuyamazsan yatmanın pek faydası olmaz ama bir kere denemekten de zarar gelmez.
Hadi bir dene o zaman.
Dylan ayağa kalktı, sendelemedi bile. İşin kötü yanı bile artık yaşamak veya ölmek beni ilgilendirmiyor. Kötü işlere bir kere bulaştın mı iflah olmazsın.
Tamam peki, bana ulaştın mesajı aldım. Haydi şimdi yatağa.
Dylan aşağı indi. Billy oturduğu yerde onunla konuştuklarını düşündü. Yağmur şiddetlenmiş, tenteden içeri damlalar düşmeye başlamıştı. Kimseyi Dylan'ı sevdiği kadar sevmemişti. Kimseyi onun kadar takdir etmemişti. Amcasının dışında. Bir sigara yaktı ve ikisi arasındaki benzer noktayı yakaladı. Amcası bir gangsterdi. Londra'da onun gibiler için dedikleri gibi dürüst bir suçluydu. Filmlerdeki kötü adam. Harry Salter'ın bazı prensipleri vardı. Billy şimdi Dylan'ın da onun gibi düşündüğünü anlıyordu. Bushmills şişesine kızgın bir ifadeyle baktı sonra. Haydi defol dedi, şişeyi aldı bardağı da sonra her ikisini de parmaklığın üzerinden denize fırlattı. Billy yağmurda oturmaya devam etti. Kendini tuhaf bir şekilde rahatlamış hissediyordu. Felsefe kitabını hatırladı. Cebinden çıkararak rastgele bir sayfa açtı. Oliver Wendell Holmes adında bir adamdan söz eden sayfayı bulmuştu. Ünlü Amerikalı hakim Holmes aynı zamanda Amerikan iç savaşları sırasında piyade subayı olarak görev yapmıştı. Bu yazısında birbirine benzemeyen dünyalar kurmak isteyen çelişkili iki grup arasında kuvvet kullanmaktan başka uzlaşma ümidi göremiyorum. Bana öyle geliyor ki milletler insan ölümleri üzerine kurulmakta diyordu.
Billy oturduğu yerde donup kalmıştı.
Tanrım dedi yavaş bir sesle. Belki de bu sözler Dylan'ı anlatıyor. Sonra okumaya devam etti. Ertesi sabah Billy alt kabinde uyandı. Uykusunu açmaya çalışarak yatarken bir çığlık duydu. Battaniyeyi fırlatıp iç çamaşırlarıyla merdivenlerden yukarı çıktı. Yağmur hala sağanak halinde yağıyordu. Tüm Oban limanına sisten bir tül inmişti. Demirlere abanıp aşağı bakarken birkaç metre öteden Dylan'ın su yüzüne çıktığını gördü. Haydi gel, su harika.
Sen aklını oynatmışsın. Billy bir çığlık attı. Arkana bak, arkanda dikkat et.
Dylan dönüp baktı. Onlar fok balıklarıdır Billy, bir şey yapmazlar. Zeki ve meraklıdırlar. Buralarda çok bulunur.
Dylan merdivene uzanıp tekneye çıktı. Tentenin altındaki masada bir havlu duruyordu, onu aldı.
Ne biçim bir yermiş burası böyle?
Billy limanı gözleriyle tanıdı. Her zaman böyle yağar mı?
Haftanın 6 günü yağar, boş ver. Haydi giyin de botu alıp bara gidelim. Londra'daki gibi bir gün boyu kahvaltısı yapalım. Ah bak, ona varım işte.
15. ayrımın sonu. Sayfa 231.